İyi akşamlar. Adnan Oktar'la Baş Başa programına hoş geldiniz. Stüdyo konuklarımız bugün Doktor Oktar Babuna ve Sayın Doktor Cihat Gündoğdu. Sizler de hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
Teşekkür ederiz. Nasılsınız?
Çok teşekkürler.
Siz nasılsınız?
Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, yayınımıza Kocaeli TV ve Tempo TV ortak yayını olarak yayınlıyoruz. Programımızda bugün kulak mucizesiyle başlayacağız. Programımıza başlamadan önce kulak mucizesiyle ilgili bir VTR'miz var. Onu izliyoruz şimdi.
Ve insan kulağıdır. İnsan kulağı birçok parçanın bir araya gelmesinden oluşur ve bu parçaların birbirleriyle uyum içinde çalışmaları sonucunda duyma gerçekleşir. Bu parçalardan herhangi biri eksik olduğunda insan ya sağır olur ya da ciddi işitme bozuklukları yaşar. Duymanın nasıl gerçekleştiği hakkında verilecek kısa bir bilgi, bu işlemin ne derece karmaşık ve hassas dengeler üzerine kurulu olduğunun anlaşılmasını sağlayacaktır. Duyma, bilindiği gibi havada yayılan titreşimlerle başlar. Bu titreşimler kulak kepçesinde güçlendirilir. Bu şekilde ses dalgalarının şiddeti yaklaşık 17 desibel artarak dış kulak yoluna girer. Dış kulak yolundan geçen ses titreşimleri kulak zarına varır. Kulak zarı o derece hassastır ki molekül boyutundaki titreşimleri bile algılar. Kulak zarının bu hassasiyeti sayesinde gürültüsüz bir ortamda metrelerce uzakta fısıldayan bir kişi bile kolaylıkla duyulabilir. Kulak zarı kendisine ulaşan titreşimleri güçlendirerek orta kulak bölgesine aktarır. Burada birbirleriyle çok hassas bir dengede temas eden üç küçük kemik vardır. Örs, çekiç ve üzengi olarak bilinen bu üç kemik, zardan kendilerine ulaşan titreşimleri yükseltirler. Buraya kadar anlatılan mekanik hareketlerin sese dönüştürülmeye başlaması iç kulak adı verilen bölgede olur. İç kulakta içi sıvıyla kaplı olan salyangoz adlı organ yer alır. Orta kulağın en son parçası olan üzengi kemiği, salyangozun başlangıcındaki bir zara bağlıdır. Orta kulaktaki mekanik titreşimler bu bağlantıyla salyangoz sıvısına aktarılmış olur. İç kulaktaki sıvıya ulaşan titreşimler bu sıvının içinde dalgalanmalar oluşturur. Salyangozun iç duvarlarında ise bu sıvının dalgalanmalarından etkilenen küçük tüycükler vardır. Bu tüycükler sıvıdaki dalgalanmalara göre belli belirsiz şekilde hareketlenir. Eğer güçlü bir ses gelirse daha fazla sayıdaki tüycük daha güçlü bir biçimde eğilir. Dış dünyadaki her ayrı ses frekansı bu tüycükler üzerinde ayrı etkileşimler oluşturmaktadır. Peki ama bu tüycüklerin hareketinin anlamı nedir? Bir klasik müzik konseri dinlememizle, arkadaşımızın sesini tanımamızla, araba gürültüsünü duymamızla ve milyonlarca farklı sesi ayırt etmemizle iç kulak salyangozundaki tüycüklerin hareketinin ne gibi bir ilişkisi vardır? Bu sorunun cevabı, kulaktaki tasarımın mükemmel kompleksliğini bizlere bir kez daha gösterir. Bu tüycükler aslında salyangozun iç duvarını çevreleyen yaklaşık 20 bin ayrı hücrenin tepesinde yer alan birer mekanizmadır. İşte bu hareket tüycüklerin altındaki hücrelerin kapılarını açar. Bu sayede hücrelere iyon girişi olur. Tüycükler ters yöne yattıklarında ise hücre kapıları bu kez kapanır. Bu sürekli hareket hücrelerin kimyasal dengelerini de sürekli değiştirir ve elektrik uyarıları üretmelerini sağlar. Bu elektrik uyarıları sinirler aracılığıyla beyne iletilir ve beyin de bunları yorumlayarak ses haline getirir. Bilim bu sistemin teknik detaylarını tam olarak çözememiştir. İç kulaktaki hücreler söz konusu elektrik sinyallerini üretirken dış dünyadan gelen dalgaların frekanslarını, kuvvetlerini ve ritimlerini de yansıtmayı başarırlar. Bu öylesine karmaşık bir işlemdir ki bilim bugüne dek frekans ayrıştırma işleminin iç kulakta mı yoksa beyinde mi yapıldığını da hesaplayamamıştır. Buraya dek incelediğimiz tüm bilgiler bizlere işitme organımız olan kulağın olağanüstü bir tasarıma sahip olduğunu göstermektedir. Dikkat edilirse bu tamamen indirgenemez kompleks bir tasarımdır. Çünkü duymanın gerçekleşebilmesi için birbirinden bağımsız çok sayıda parçanın eksiksiz ve kusursuz olarak var olması gerekmektedir. Bunlardan biri, örneğin orta kulaktaki çekiç kemiği kulaktan çıkarılırsa ya da yapısı bozulursa artık hiçbir şey duyulamaz. Kulağın duyması için dış kulak zarı, örs, çekiç ve üzengi kemikleri, salyangoz, tüycükler gibi farklı elemanların her birinin eksiksiz olarak var olması gerekir. Sistem aşama aşama gelişemez. Çünkü ara aşamaların hiçbiri tek başına bir işe yaramayacaktır. Kulak gibi kompleks bir organın, evrim gibi bilinçsiz, tamamen tesadüflere dayalı bir süreç tarafından aşama aşama inşa edildiği iddiası, hem bilim hem de akıl dışıdır. Canlılardaki indirgenemez kompleksliğe sahip bu gibi organlar, evrim teorisini tam anlamıyla yıkmaktadır. Ve bizlere Allah'ın bizi yaratmış olduğu gerçeğini göstermektedir. Aynı gerçek bir Kur'an ayetinde de şöyle açıklanır. De ki, sizi inşa eden, yaratan, size kulak, gözler ve gönüller veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. Bugün varılan son noktada bilim bize canlılığın üstün bir tasarıma sahip olduğunu göstermektedir. Canlılık yaratılmıştır ve bize yaratıcımızın üstün ilmini göstermektedir. Bu yaratıcı, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır.
VTV'mizi izledik. Sizler bizi harunyahya.tv internet sitesinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Sayın Babuno ve Gündoğdu, sözü sizlere bırakıyorum. Neler söyleyeceksiniz VTV'mizle ilgili?
Evet. Şimdi her insanın tabii yaşadığı bir gerçek bu. Çeşitli sesler duyuyoruz. Bu müzik olabiliyor, bir arabanın kornası olabiliyor. Bizi uyaran, kaçmamıza hemen tepki vermemizi gerektirecek bir ses olabiliyor. Ya da zevk aldığımız bir ses olabiliyor. Ya da iletişimde kullandığımız insan sesleri olabiliyor. Kusursuz bir şekilde işitiyoruz, duyuyoruz, anlıyoruz ve buna göre yaşıyoruz. Ama böylesine bir basit işitme dediğimiz, duyma dediğimiz olay hiç de böyle basit bir şey değil. Tıbbın detaylarıyla ortaya koyduğu gerçekler az önceki BTR'de izledik. Alabildiğine hiçbir şekilde kör tesadüflerle açıklanamayacak çok yüksek bir akıl ürünü, ihtişamlı bir yaratılış ürünü olduğunu ortaya koyuyor tıp, kulağın. Yani bizim burada durup üzerine düşünmemiz lazım. Yani böylesine bir yapı Allah karşımıza çıkarıyor. Biz Allah'a takdir edip Allah'ın yaratma sanatını görelim, anlayalım diye. Şimdi böyle bir yapı daha basit olabilir miydi diye baktığımızda çözüm üretemiyoruz. Yani öyle hassas detaylar koymuş ki önce o havadaki titreşim denen ses aslında yalnızca beyinde ses olarak var. Havadaki titreşimlerin kulak zarına çarpması gerekiyor mutlaka. Daha sonra zarın ona bağlı olan sırasıyla üç kemiği titreştirmesi gerekiyor. Titreşimden sonra, o kemiklerin titreşmesinden sonra orta kulağa erişmesi ve oradaki tüysü yapıların hareketinden sonra elektrik sinyaline dönüştürülebiliyor. Şimdi direkt zar neden orta kulağa bağlı değildi gibi böyle bir basit bir düşünce olsa onun ne kadar büyük zararlara sebep olabileceğini az sonra konuşacağız. Her aşamasıyla incelediğimizde, bütün detaylarıyla incelediğimizde yüksek bir akıl ürünü olduğu çok kesin bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir parçasını çıkarıp farklı bir şekilde dizayn ederseniz başka hatalara sebep oluyorsunuz. Bu şekilde olması en mükemmel hali. En kusursuz hali işitmenin, duymanın, kulağın bu hali. Bunu görmüş oluyoruz ki Allah'ın yüce aklını takdir etmek bize düşüyor.
Yani bu tabii hiçbir şekilde tesadüflerle açıklanacak bir şey değil. Çünkü burada öyle bir irade olması gerekiyor ki daha yeryüzünde işitme yokken havadaki titreşimleri algılayacak ve sese dönüştürecek bir organı yapacak bir irade olması gerekiyor. Bu ancak Allah'ın sonsuz aklıyla olabilir. Çünkü hiçbir akıl Allah'ın dışında hiçbir akıl ya da onların iddiası ya tabii doğru yaptığını ileri sürüyorlar. O tam bir rezalet. Hiçbir şekilde son aşamada ortaya çıkacak bir faydayı ve ortada yokken daha işitmenin ne olduğunu hayal bile edemez. Ki doğanın zaten kendisi yaratılmıştır. Şimdi hep birlikte böyle adım adım bir başlayalım. Bir kere müthiş bir mucizeler zinciri var. Filmde de kısaca izledik. Cihat Bey söyledi. Hava titreşimleri filmde de gördük. Hava moleküllerinin titreşimlerini biz ses olarak algılıyoruz. Şimdi hava titreştiği zaman bu önce kulak kepçesine geliyor. Bakın kulak kepçesi tam bir mucize. Kulak kepçesinin herkeste farklı bir tasarımı vardır. Yani hiç kimsenin kulak kepçesi bir diğeriyle aynı değildir. Mutlaka farklıdır. Fakat hepsinin ortak bir özelliği vardır. Birincisi filmlerde gördüğümüz gibi kulağımıza gelen ses dalgalarını dış kulak yoluna toplar bu kıvrımlar. Fakat önemli bir özelliği daha ortaya çıkartıldı son yıllarda yapılan çalışmalarla. Bakın biz gözümüzü kapadığımız zaman sesin yukarıdan mı yoksa aşağıdan mı geldiğini algılayabiliyoruz. İşte kulak kepçesinin kıvrımlarıyla bu özelliği ortaya çıktı. Gözü kapalı deneklerin sesin yukarıdan mı geldiğini yoksa aşağıdan mı geldiğini, yani dikey planda hangi planda yukarıdan mı aşağıdan mı geldiğini kulak kepçesinin çok özel bu milimetrik tasarımıyla algıladıkları ortaya kondu. Hatta şöyle bir şey yapmışlar o deneyde. Bu kulak kıvrımlarının içerisine böyle yumuşak bir maddeden çok ufak kulak kıvrımlarından birini ya da ikisini değiştiren bir şey yerleştiriyorlar. Denekler derhal dikey planda sesin nereden geldiğini kaybediyorlar. Fakat bir, çok önemli bir özellik daha var. Bir süre geçtikten sonra tekrar aynı özelliği kazanıyorlar. O yeni şekliyle kulağın. Şimdi bu da büyük bir mucize. Yani sinir hücreleri yeni duruma adapte oluyor. Bu farkı algılıyor, hesaplıyor ve yeni şekline geçiyor. O kıvrımlar çıkartıldığı zaman tekrar eski haline dönmesi yine bir süre alıyor. Bu şimdi müthiş bir mucize. Devam edelim. Kulak kanalı 3,5 santimetrelik bir kulak kanalı var. Bunun da çok özel bir yapısı var. Bir kere böyle spiral şekilde döne döne bir kulak sıvısı var. Bakterilerin üremesini engelleyen. Bu kulak sıvısı bu spiral gibi döne döne olan yapısı nedeniyle içeriden dışarı doğru akarak dışarı çıkıyor bizim kulak sıvımız. Bunun tam bitiminde 3,5 santimetrenin bitiminde biraz önce gördük koni şeklinde böyle bir kulak zarı var. Yaklaşık 9 milimetre çapında. Son derece özel bir tasarımı var. O kadar hassas bir yapısı var ki moleküler düzeydeki sesleri algılayabiliyor. Yani bir parmağımızın küçük hışırtısını düşünün ya da gelen çok ufak bir ses. Bunları ayırt edebilecek kadar. Çünkü öyle de bir özelliği var ki saniyenin 1/4 kadar bir zamanda derhal eski durumuna dönüyor. Şimdi bu olmasaydı ne olurdu? Eğer titreşmeye devam etseydi biz bir kere bir ses dalgası aldıktan sonra devamlı onu duymaya devam edecektik. Diğer sesleri ayırt edemeyecektik.
Uğultu şeklinde bir ses olacaktı. Evet. Rahatsız edici.
Hiçbir şekilde sesleri birbirine ayırt edemeyecektik. Ama 1/4 kadar bir saniyede eski durumuna döner. Bu çok özel bir yapı gerektiriyor. Nitekim sadece kulak zarının hücreleri kulak zarının olduğu yerde üremişler. İşte bakın sırf bu Allah'ın üstün yaratma sanatının delillerinden bir tanesi. Devam edelim. Orta kulakta gördük 3 tane kemik var. Çekiç, örs ve üzengi kemikleri. Bunların o kadar milimetrik hassas bir yapıları var ki birbirlerine tam birbirlerine uygun yaratılmışlar. Kulak zarından itibaren bu 3 kemik sistemi milimetrik yapılarıyla ve çok hassas özel yapılarıyla iç kulak yolundaki sıvılara iletiyor bu titreşimleri. Şimdi bunlar o kadar hassas bir yapısı var ki burada milimetrik, bak milimetrenin çok ufak bir milimetre biliyorsunuz çok küçük bir şey. Onun yarısı, onunla bir kadar bir değişiklik olsa bu kemiklerin yapısında hiçbir şekilde duyamayız. Şimdi düşünelim, Darwinizm ne iddia ediyor? Diyorlar ki bir tesadüf olacak, mutasyon, DNA'da tesadüfi bir değişiklik olacak. Bir kulak kemiğini meydana getirecek. Ondan sonra bir daha olacak, öbür taraftaki kulak kemiğini yapacak. Bir daha olacak, öbür kulak kemiğini yapacak. Bir daha olacak, tam karşısında yine aynı şekilde meydana getirecek. Ve bunlar tam milimetrik birbirine uyumlu olacak. Hep faydalı olacak, hep iyiye götürecek. Yani bu son derece büyük bir safsata. Çünkü bu sistem indirgenemez kompleksik yeni bilimsel literatüre son zamanlarda geliyor. Şu anlama geliyor. Bu kadar kompleks sistemler bir parçası bile eksik olduğunda bakın kulak zarının biraz önce anlattık 1/4 kadar mesela yerine dönmesi gerekiyor ki öyle. Sırf bu olmasa işitme olmuyor. Bu kemiklerden biri 1 milimetre uzun olsa öbürü 1 milimetre yarım milimetre kısa olsa olmuyor. İç kulak yolundaki o tüycüklerin hareketleri, açılıp kapanma hareketleri var. Böyle atomları içeri bırakıyor, dışarı çıkartıyor. Burada en ufak bir eksiklik olsa bütün sistem çöküyor. Yani hepsini bu mükemmel tasarımıyla sonsuz akıl sahibi Allah tarafından, Rahman ve Rahim olan Allah tarafından yaratılmış olması gerekiyor. Devam edelim. Şimdi bu üç kemik havada asılı duruyor. Bunları böyle asan yapılar var, bağcıklar var. Üçü havada asılı. Bunlar iç kulak yolu böyle. Salyangoz denilen bir yapı var kulak içerisinde. Tıpkı salyangoz gibi bir şekli var böyle. 2.5 tur atıyor. Onun içerisinde sıvı dolu yollar var. 3 tane yol var. Bunların hatta şurada gösterebilirim. Bakın zoomlayabilirsek arkadaşlar. Şöyle bir yapısı var.
Yarı kesit.
Bu iç kulak yolunun salyangozun bir kesiti. Bir orta gözü var. Bir de aşağısında yukarısında gözler var. Şimdi bunun şöyle bir önemi var. Bu ortadaki gözde dışarıdaki gözlerin içini sıvı dolu ve bu sıvıların özellikleri birbirlerinden farklı. İşte bu son derece önemli. Bu yapılarındaki bazı elektrolitlerin, bazı atomların fazlalığından ve eksikliğinden kaynaklanan bir özellik. Son derece önemli çünkü oradaki hücrelerde bir elektrik gerilimi meydana getiriyor. Milivoltlar düzeyinde çok hassas ve çok ufak. Yani milivolt çok çok düşük bir şeydir. Biliyorsunuz 220 volt bir elektriği var bizim şehir sisteminin diyelim. Milivoltlar hücresel düzeyde son derece küçük. Yani insanın algılayabileceğinden daha ufak elektrik böyle miliamperler, böyle milivoltlar. Ama işte bu milivoltlar sayesinde elektrik akımı oluşuyor.
Yani küçük hücreler pil gibi çalışıp elektrik üretiyorlar. Gelen titreşime ve frekansa göre onu kodlamak üzere belli bir milivoltta elektrik üreten hücreler bunlar. Pil gibi çalışıyorlar.
Şimdi devam edelim. Oradaki 3 tane kemik havada asılı duruyor dedik. Salyangozun bir penceresi var böyle. O pencereye baskı yapıyor sesler. Şimdi seslerin bir özelliği var. Birincisi sesin frekansı diye bir değer var. Bir de şiddeti. Bu şu anlama geliyor. Ses dalga olduğu için dalgaların sıklığı sesin frekansını meydana getiriyor. İnsan kulağı 20 ile 20 bin hertz. Yani bu dalga boyunu veriyor. Arasındaki sesleri duyabiliyor. 20 bin üzerinde ultrasonik dalgalar başlıyor. Bunu insan kulağı işitemiyor ama yarasa kulağı işitebiliyor mesela doğada. Çok özel tasarlanmış. Onlar da ultrasonik kısmını, daha yukarıdaki ses dalgalarını duyabiliyorlar. Bir de sesin şiddeti var. Mesela biz biliriz böyle hoparlörü açtığımız zaman sesin şiddeti artmaya başlar. Bir müddet sonra acı vermeye başlar. İşte insan kulağı da ölçü olarak 120 desibele kadar olan sesleri duyuyor. Ondan sonrası artık acı vermeye başlıyor. Duyulacak durumdan çıkıyor ve acı vermeye başlıyor. Fakat burada öyle bir hassasiyet var ki bakın kulak söyledik moleküler sesleri algılayabiliyor. Tüycüklerin yapıları da öyle. O kadar hassas ki şöyle bir örnek verebiliriz. Eyfel Kulesi'nin tepesini 3 metre hareket ettiğini düşünün.
3 santim.
3 santim boyunda pardon 3 santim hareket ettiğini düşünün. İşte bu kadar hassas hareketleri moleküler düzeyde sesleri algılayabiliyor bu tüycük yapılar.
O sıvı hareket ettikçe yani zara baktığımızda zar zaten şöyle hidrojen atomunun yarısı küçüklüğünde bir yer değiştirmeyi titreşim farkını hemen ses olarak algılamaya müsait. O derece hassas kulak zarımız. Yani hidrojen atomunun yarısı demek santimetrenin milyonda biri demek. O derece hassas bir yapı zar dediğimiz olay.
Fakat evet. Bu hassasiyet öyle bir kontrol edilmiş ki mesela şimdi bizim kan dolaşımımız var. Normalde gürül gürül kan akıyor damarların içerisinde. Bu kulak için de geçerli. Bütün kulak yapısı değil mi? Kanla beslendiği için her tarafında damar var ve sürekli bir kan akışı var. Normalde bu hassasiyetle o kan akışını bizim sürekli uğultu şeklinde duymamız lazım. Hatta kan akışından başka hiçbir şey duymamamız lazım. Şimdi bu kulak özel tasarımıyla kan akımını kesinlikle duymayacak şekilde, hatta bazen kulağımızı duyduğumuz zaman nabız atışlarını hissedebiliriz yastığa koyduğumuz zaman.
Ya da belli bir uğultu duyabiliyoruz bazen.
Evet. Fakat normalde bunu hissetmiyoruz. İşte bu da bir çok büyük bir mucize. Öyle kontrol edilmiştir ki mesela ses bu ufak kemiklerin üzerinde minnacık 2 tane kas vardır. Bu kasın son derece önemli bir görevi vardır. Ses şiddetli olarak geldiği zaman aynı şiddette iç kulağın yansımasını engeller. Hemen kasılarak kemiklerin hareketini dizginler.
Yani yüksek bir patlama oldu mesela, yanınızda bir bomba patladı ya da işte ya da şöyle herkesin yaşadığı bir şeydir. Çok yüksek volümlü müzik dinlenilen bir yere girildiğinde önce çok yüksek olan o ses daha sonra sizin için alçak gelmeye başlar. Sesini daha çok açarlar mesela. Gittikçe ses daha çok açılmak zorunda kalır daha yüksek dinlemek isteyenler için. Orada çünkü zara bağlı olan o kemik yapılar, üzerinde çekiş dediğimiz o kemikler zardan kendilerini ayırıyorlar. iç kulağa zarar olmasın diye. Daha fazla titreşim göndererek o hücrelere zarar vermemek amacıyla, bakın buradaki akla bakın. Benim hiçbir şekilde kimsenin bundan haberi yokken böylesine bir koruma mekanizması konmuş demek ki. Hı hı. Kemiklere, kemikle zar arasında bir kas var. Yüksek şiddetteki ses iç kulağa zarar vermesin diye kası gevşiyor ve ayırıyor. Eğer fısıltı şeklinde bir ses geliyorsa daha iyi duymak amacıyla da kemiği zara daha fazla yaklaştırıyor. Hiçbir fısıltıyı kaçırmayalım diye. Yani buradaki akıl çok açık ve net. Tesadüflerle açıklanamayacak bir şey.
Evet. Evet.
Bunu biz yönetemiyoruz. Bizim yönetimimizde olan bir şey değil bu. Koruması bizim kontrolümüzde değil. Fısıltıyı duymak yine bizim kontrolümüzde değil.
Hı hı. Olmasa ne olur kasta? Hepsine tersten bakalım. Kulak çok kısa bir süre içerisinde tahrip olur. Kullanılmayacak duruma gelirdi. Bu şekilde hem korunuyor hem de çok hassas bir biçimde bizim sesleri duymamızı sağlıyor. Şimdi bu yeterli mi? Değil. Bakın mucizeler devam ediyor. Orta kulağın bir yapısı var. Bunun içerisinde hava dolu ve dış ortama kapalı, değil mi? Biliyorsunuz mesela uçaklara bindiğimizde kulaklarımızda bir ağırlık hissederiz. Ya da suyun altına indiğimizde basınçtan dolayı, değil mi? Kulak zarına olan basınç bizi rahatsız eder. Bunun için ne yaparız? Ağzımızı açarız ya da burnumuzu tıkayıp hava veririz böyle. Bir manevra vardır. Buna Valsalva manevrası denir. Bulanın kişinin adıyla anılır. Neden yapılır bu? Çünkü çok özel bir tasarım vardır. Orta kulaktaki bu hava basıncının dışarıya dengelemek için özel bir kanal yaratılmıştır. Bakın bu da olmazsa olmaz. O kanal Eustachy tüpü denir buna. Orta kulaktan bizim yumuşak damağımızın hemen arkasına açılır. 3-3,5 cm büyüklüğünde bir kanaldır. Bu 4 cm. İşte bu dışarıdaki hava basıncıyla orta kulaktaki hava basıncını birbirine dengeler. Yani bu mükemmel bir tasarım. Burada en ufak bir eksiklik olamaz. Bu sistem aşama aşama evrimcilerin iddia ettiği gibi basamak basamak oluşamaz. Çünkü bakın başından beri saydığımız faktörlerden, ki biz çok güzel anlatıyoruz. Çok daha detayları var bunların. Bilim de hatta birçok şeyi bilmiyor. Mesela demin gündeme geldi. Frekansların iç kulakta mı yoksa beyinde mi ayırt edildiğini bilimsel olarak bilmiyor bugün. Bilim dünyası bilmiyor. 21. yüzyılın teknolojisiyle hala. O kadar üstün bir ayrım var ki. Devam edeceğiz biraz sonra. Fakat bu parçalardan birinin eksikliği bütün sistem çöküyor. Duyma olamıyor. Yani hiçbir şekilde, zaten tesadüf çok yani rezil bir mantık. Çünkü zaten tesadüf bir harf bile meydana getiremez. Bırakın böyle bir tasarımı. Basamak basamak da oluşamıyor bu. Çünkü indirgenemez kompleksliği var. Tam olarak birlikte olduğu zaman böyle bütün parçaları eksiksiz ve yerinde. Ama milimetre hesabıyla olduğu zaman sistem çalışabiliyor. İşte bu yaratılışın bir delili tabii. Üstün akıl tarafından, yani işitmenin dışarıdaki ses dalgalarının sese çevirecek bir organı yaratan sonsuz akıl sahibi Allah'ın yaratması.
Şimdi bizim karşımızdaki en büyük tehlike cehalet. Neden? Çünkü cahil birisi diyebilir ki ya işte kulak gereksiz. Yani kulak kepçesi gereksiz diyebilir. Bu devirde böyle bir şey söyleyebilir mi? Söyleyemez. Çünkü kepçenin, kulak kepçesinin sesleri toplamaya yaradığı ve sesin yukarıdan mı aşağıdan mı gelmesine yarar sağlayan ayrımını yapmak üzere belli kıvrımları oldu ve bu kıvrımlar her bir kıvrımın bir amacı olduğu bugün biliniyor. Ama Darwin zamanında bu bilinmiyordu işte. Darwin o yüzden kulak kepçesini körelmiş bir organ, gereksiz bir uzuv olduğunu öne sürüyordu. Yani hiç, hatta bu günümüzde de, yani 10 yıl öncesine kadar bazı işte evrimci sözde bilim adamları şöyle bir iddiada bulunuyorlardı. İleriki işte milyon senelerde işte insan artık kulağını da kaybedecek. Yani kulak kepçesini kaybedecek diye böyle çizimler yapıyorlardı. İşte evrimleşen, sözde evrimleşen insan ileride buna ihtiyaç duymayacak şekilde. Ama bugün biliniyor ki, yani bilimsel olarak kulak kepçesi şart. Bir defa sesleri yükseltiyor. Bir megafon görevi görüyor ve sesi, dışarıdaki sesleri yaklaşık 10 kat arttırıyor. Yani 17 desibel şiddetini arttırdığı bugün anlaşılmış durumda hesaplamalar. Şey vardır bilimde, akustik denen bir ses mühendisliği vardır. Ses mühendisliği biliyorsunuz. Hı hı. Yani kulak her bir parçasıyla tam bir üstün mühendislik ürünü sergilemiş oluyor. Kulak yoluna bakıyorsunuz. Mesela kulak yolu hiç de dümdüz bir kanal değil. Yani kulak kepçesinden sonra kulak zarına kadar olan kısım hiçbir şekilde düz değil. Kıvrımlı, belli bir kavisi var. Amaç ne olabilir diye baktığımızda, mesela diyelim bir çocuk kulağını karıştırıyor. zara bu şekilde ulaşamıyor kavisli olduğu için. Direkt olarak ulaşamıyor. Zarar veremiyor. Veya duş alırken suyun şiddetinden dolayı zarar görmüyor direkt olarak. Niye? Çünkü kavis var ve direkt olarak maddelerin zarara ulaşması engellenmiş oluyor. Şimdi bu bir akıl ürünü, bir yine tasarım olduğunu, o gerçeği. Biz bunu hiçbir şekilde planlamadık, etmedik ama bize böylesine bir nimet hazır olarak verilmiş durumda. Başka bir şey, kulağın içinde mikropların ürememesi gerekiyor. Öyle değil mi? Çünkü bütün kapalı yerlerde mikroplar kolaylıkla, hele bir de nemliyse, hemen ürer ve iltihap yapar orada. Bakıyoruz, dış kulak yolumuzda mikropların üremesine engelleyecek mekanizmalar konmuş. Mesela özel salgı bezleri var. Kulak salgıları üretiyorlar ve kılsı yapılar var, dış kulak yolunun içindeki kıllar var. O kılları nemlendiriyorlar. Bu sayede dışarıdan gelecek herhangi bir toz, herhangi bir mikrop o nemli kıllarda yakalanmış oluyor. Yakalanmış olması peki tek başına bir çare mi? Yakalandığı yerde yine onlar birikip yine mikrop yapabilirler, yine iltihap yapabilirler, mikroplar çoğalabilir. İşte bunun da üstesinden gelinmiş. O da şöyle, dış kulak yolunun dokusu, derisi dışarıya doğru kendini atıyor. İçeriden dışarıya doğru bir büyüme, ilerleme var. Yaklaşık bir hafta içinde ortadaki ön dipteki deri dokusunu bir de bakıyorsunuz dışarıya doğru ulaşmış olduğunu görüyorsunuz. Hatta bu konuda yapılmış deneyler var. Üzerine renkli kalemle çarpı konuyor. Kulak zarının üstüne hatta konuyor. Kulak zarının üstündeki derinin de yürüyerek, hareket ederek dışarıya doğru geldiği görünüyor. Bu şekilde kulak kendi kendini temizliyor. Yani böylesine bir mekanizma bizim kontrolümüzde değil. Çok üstün bir yaratış olduğu çok net açık ortada. Bu Allah'ın yaratması işte.
Bir de çok net bir duyma var. Yani gözünüzü kapatıyorsunuz, sesin nereden geldiğini ayırt edebiliyorsunuz, sesleri ayırt edebiliyorsunuz, kelimeleri ayırt edebiliyorsunuz birbirinden. Hatta daha da önemlisi bunun sebebi de bilinmiyor. Yani bu çok değişik bir şey. Mesela toplu salonlarda bulunuyorsunuz, toplu olarak konuşulduğu. O konuşulanlardan bir tanesine dikkatini verebiliyor insan.
Evet.
Şimdi şöyle düşünün, her yerinden hava molekülleri geliyor. Nasıl oluyor da bir insan o peki, sadece konuşan bir kişinin konuşmasına odaklanabiliyor? Ya bunun hiçbir bilimsel açıklaması yok.
Çeşit titreşim var. Şu anda da havada yani sayılamayacak derecede titreşimler var. Belki de oradaki bir çekirgenin oluşturduğu titreşim var. Karıncaların oluşturduğu titreşimler var. İşte kameranın kendi içindeki mekanizmanın hareketinden kaynaklanan titreşimler. Ampulün çeşit. Ama yalnızca biz insan sesini duyabiliyoruz. İnsan sesini duymaya özellikle ayarlanmış olduğu saptanmış durumda kulağın. İletişimde çok önemli çünkü insan sesini duymak, anlamak.
Şimdi iç kulaktan bahsediyorduk. İç kulağın hakikaten akıl almaz bir yapısı var. Salyangozun içinde tüycükler olduğundan biraz önce kesitini de gösterdim. Özel sıvılar var. Bu sıvıların karışımları son derece önemli. O karışımları biraz farklı olsaydı işitme yine olmayacaktı. Çok hassas olarak içindeki moleküller ayarlanmış, atomların yapıları, elektrolitler, tuz oranı ayarlanmış ki elektrik oluşturabilsin diyor tüy hücreleri. Biraz önce filmde de gördük, tüy hücreleri, milyonlarca tüy hücresi var iç kulakta. Bunların hareketleri elektrik akımı meydana getiriyor. Bu tüycüklerin eğilmesiyle sıvının dalgalanmasından dolayı, çünkü üç kemiğin hareketi dedik kulak zarından üç kemiğe yansıyor. Onların birlikte hareketiyle bir pencereden, bir zarın üzerinden salyangozun içerisindeki sıvıyı dalgalandırıyor ses, titreştiriyor. Sıvı hareketi başlıyor bundan sonra. Hava hareketi sıvı hareketine dönüşüyor. İşte o sıvının hareketi tüycükleri bu sefer harekete geçiriyor. Tüycüklerin eğilmesiyle bakın minicik atomların hücre içine girişi ve çıkışı sağlanıyor. Kapılar i̇şte açıyor. Burada oluşan elektrik akımı sinirlere yansıyıp beyinde ses haline geliyor. Bu akıl almaz güzel, yani hassas bir tasarım böyle. Artık moleküler düzeyde böyle ancak elektron mikroskoplarla, mikroskoplarla görebileceğiniz yapıların yaptığı. Fakat onun da çok özel bir tasarımı var. Şimdi salyangoz döne döne gidiyor böyle. Salyangozun başladığı yerdeki o zarın, bir zarın üzerinde oturuyor bu tüm tüy hücreleri. Zarın kalınlığıyla bittiği yerdeki kalınlık aynı değil. İşte bundan dolayı her ses değişik frekansta o zarın belli bir kısmını titreştirdiği için farklı şekilde algılanıyor. Yani zarın tamamını değil, mesela düşük frekanslı sesler zarın bir kısmını titreştiriyorsa, daha yüksek frekanslı sesler daha fazlasını titreştiriyorsa, işte oradan frekans ayırt etme başlıyor. Ama tam olarak nerede olduğu bunun hala netleşmiş değil. İç kulakta mı yoksa beyinde mi olduğu. Şimdi bunlar akıl almaz yapılar. Mesela sırf salyangoz işitmeye ait değil. Onun girişinde dengeye ait bir organ da var. Yarım daire kanalları, bu böyle bir genişlikte bir yapı var. Latince isimler o kadar önemli değil. Fazla detay olacak. Burada da tüycükler var. Bakın çok özel bir tasarım var. Tüycüklerin üzerinde bu sefer taşlar yerleştirilmiş. Ağırlık var yani böyle. Mesela başımızı önümüze eğdiğimizde hemen o tüycükler o üzerindeki ağırlığın hareketiyle başın pozisyonunu algılıyor. Beyin sapındaki denge organına hemen haber gönderiyor. Ve vücuttaki kaslar başı ve vücudun pozisyonunu ona göre hemen ayarlanıyor. Sinyaller gidiyor. Bakın bunlar akıl almaz tasarımlar.
Evet. Birbirine bağlı.
Yani detay artık böyle had safhada ve akıl almaz hesaplar yapılıyor. Yani biz böyle çok basit gibi anlatıyoruz ama
bu özetim özeti yani şu an. Yani
milyarlarca sinyal gidiyor. Milyarlarca sinyal geri dönüyor bir saniyenin içerisinde, milisaniyeler içerisinde. Bütün kaslar kontrol ediliyor. Dengeniz bozulmuyor sizin.
Bakın bu hiçbir şekilde buraya kadar anlattığımız bu özeti yani.
Ben, çok ufak
bir evet, çok bununla kulak hakkında yazılmış ciltler dolusu kitaplar var. Hala araştırılıyor. Anlaşılmaya çalışıyor nasıl çalıştığı. Bu bir defa kör tesadüfler hiçbir şekilde ürünü olamaz. Aksine kusursuz ve ihtişamlı bir yaratılışın ürünü. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. O Allah ki yaratandır. En güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz, hakimdir. Allah'ın hakim olduğunu görüyoruz. Burada hiçbir şekilde moleküller kendi kendilerine biz işitme diye bir şey yapalım. Gelin organize olalım kendi aramızda. Birisi kulak kepçesi olsun. Ondan sonra bir grupta biz o zaman kanal oluşturalım. Siz de orada zarı oluşturun. İşte siz de kemik hücreleri, kalsiyumları biriktirin de işte iletin. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ya sinirlere daha hiç gelmedim bile. Yani burada her şeyi bilen, sesin mekaniğini bilen, insan vücudunu tüm detaylarıyla bilen, moleküllerin nasıl hareket ettiğini bilen, üstün bir yaratıcı, her şeye hakim olan Allah'ın yaratması var. Bu çok kesin. Yani şüpheye götürmeyecek şekilde çok açık bir şekilde anlaşılabilecek bir delil bu. Allah'ın yaratış delili kulak.
Bir de bu şimdi mesela yapılar o kadar hassas yapıları var ki bu tarif ettiğimiz moleküler düzeyde. Şimdi bunun bir de hastalık halleri var. Yani en ufak bir arıza olduğu zaman Allah onu da özel olarak yaratmış. Çok küçük bir detayda çok küçük bir şey olduğu zaman mesela bir örnek vereyim size. Biraz önce dedim tüycükler var. Üzerinde ağırlıklar var. Başınızı öne eğdiğinizde değil mi o ağırlık o tüycükleri hareket ettiriyor ve başın pozisyonuna göre vücudun pozisyonu ayarlanıyor. Çok kompleks bir yapılanma var burada. Mesela bazen şu oluyor. O üzerindeki ağırlıklarda milimetrenin çok ufak bir birimi kadar kayma oluyor. Yani tüycüklerin bu normalde olması gereken pozisyonları bozuluyor ve sürekli uyarı göndermeye başlıyor. Hasta ne oluyor o zaman biliyor musunuz? Benim bir yakınımda da olmuştu bu. Emekleyerek dahi yürüyemiyor. Dört yani iki kolunu iki dizi üzerinde yerde emekleyemiyor dahi yetişkin bir insan. Ya sağa düşüyor ya sola düşüyor. Benim yakınımda aynen bu şekilde bir rahatsızlığı oldu. Bu çok milimetrik taşlardaki kaymadan dolayı diyor ki kendisi de anlatıyordu. Ben de gördüm zaten. Dizlerim ellerin üzerine çıktığı zaman bir sağa düşüyor. Başı öyle bir dönüyor ki bir sola düşüyor. Bakın çok hassas milimetrik bir kayma. Evet. Doktorlar da bunu zaten şöyle diyorlar kulak burun boğazcı arkadaşlar. Bu bazen olabilen bir şey. Oluyor ve sonra birçok zamanda kendiliğinden düzeliyor. Neden olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bu tabii Allah'ın yarattığının her şeye hakim olduğunun bir delili. Çünkü o hassas dengeyi yaratan Allah dilediği an onu bozabiliyor. Dilediği anda şafi sıfatı var. Şifa veren sıfatı geriye döndürebiliyor. Sırf insanın şükretmesi için. Hı. Çünkü biz bir şeyin eksikliğini eksik olduğu zaman fark ediyoruz. Mesela evet sağlık çok büyük nimet. Nefes almamız, hiç ağrımızın olmaması, kulağımızın işitmesi, gözümüzün görmesi değil mi? Bunlar her biri çok büyük nimetler. Allah'ın nimetlerini bir genelleme bile yaparak sayamazsınız diyor Allah.
Evet.
Yani sürekli olarak şükretmek gerekiyor. Hastalık da tabii büyük nimet. Hastalığın da çünkü konuşabiliriz bunu ayrı bir konu olarak. Onun da büyük, ben mesela çok ağır bir hastalık geçirdim. İnsana acizliğini hatırlatıyor, Allah'a yakınlığını hatırlatıyor, dünyanın geçiciliğini, ölümü hatırlatıyor. O da özel olarak yaratılmış. Çünkü Allah dileseydi hastalık olmazdı. Nitekim Allah cennette sonsuz olarak hastalıkları, sıkıntıları, üzüntüleri, kederleri hepsini kaldıracağını bildiriyor. Mesela değil mi? İnsan acizliklerle yaratılmış. Ki dünya hayatına bağlanmasın diye. Derinin yırtılması, organların eskimesi, yaşlanma, hastalanma, gözün işte görmemeye başlaması, kulağın işitmemeye başlaması. Hepsi bunlar insanın yorulması, kirlenmesi. Hepsi insana acizliğini hatırlatacak özel olarak yaratılmış durumlar dünya hayatının geçiciliğini göstermek için.
Evet, şimdi, küçük dengede bir oynama bile bütün dengeyi alt üst
ediyor. Tabii mesela bu sürse insan emekleyemiyor dahi yani. Hiç yapabileceği bir şey yok. Şimdi sadece yatakta yatıp başının dönmesine bir bulantı da meydana getiriyor. Bu çok şiddetli bir bulantı meydana getiriyor. Başka hiçbir şey düşünememiş, hiçbir şey yapamıyor.
Evet. Şimdi şöyle bir şey. Yani bu kadar üstün bir yaratılış, çok detaylı ve kusursuz bir tasarım ve bir yaratma varken burada olabilecek en ufak bir bozulma, buna bozulma diyemeyiz artık. Yani Allah'ın burada hakim olması çok netken burada meydana gelebilecek o taşların biraz işte bozulmuş olması, yerlerinden oynamış olması, dengenin bozulması tabii ki yine Allah'ın kontrolündedir. Öyle değil mi? Çünkü yani hiçbir tesadüfe kesinlikle yer verilmeyen bir ortamda bir bozulma da meydana geliyorsa o da yine Allah'ın yaratmasıyla olabilir. İşte hastalıkta insan burada yanılgıya düşebiliyor. Başına bir hastalık geldiğinde insan vücudundaki bütün sistemler böyle. Kanser. Mesela Oktar Bey'in bahsettiği mesela kanser olayında. Şimdi bağışıklık sistemi hücreleri, her hücre ortalama 100 trilyon hücremiz var vücudumuzda. 100 trilyon hücrenin her biri günde ortalama 3 ya da 4 kez kontrol ediliyorlar. Makrofajlar, bağışıklık sistemi, lenfositler tarafından. Sen sağlam mısın? İşte yok mu edinmen gerekiyor? Yabancı bir mikrop musun yoksa seni imha edelim? Yoksa olması gereken yerde olması gereken bir dokuya ait bir hücre misin değil misin? Bu kontrol ediliyor. Ve kanser hücreleri zaten vücudumuz şu anda kanser. Hepimizde kanser var. İzleyicilerimizde de. Yani kanser yok denen kimse yok. Hepimizin vücudunda kanser var. Yani bozulmuş hücreler çıkıyor ortaya. Ama hemen makrofajlar, bağışık sistemi elemanları hemen onu yakalayıp imha ediyorlar. Hızlı bir şekilde üremesini engelleyerek. Bu şekilde kanserin önü kesilmiş oluyor. Böyle bir kontrol mekanizmasından sıyrılabilen hücreler, bağışıklık sistemi zayıfladığı anda oluyor bunlar genellikle. Mesela üzüntü, keder, kanser, kansere sebep olabiliyor. Gerçekten de öyle. Tevekküsüzlük temelinde tabii oluyor bunların nedense. Genellikle öyle olur ya. Üzüntüyle beraber bağışıklık sistemi yani etkileniyor. En ufak şeylerden etkilenilen bir şey bağışıklık sistemi. Ve kanser ortaya çıkabiliyor. O çoğalmakta olan kontrolsüz hücreler, kanser hücreleri bir anda çoğalmaya başlayıp tümör meydana getirebiliyorlar. Kötü huyluysa başka yerlere de yayılabiliyor, sürebiliyor tabii ki. Şimdi bu da demek ki yine Allah'ın kontrolü. O kanser hücreleri kendi başlarına hareket edemezler. O taşlar da oldukları yerde nasıl duruyorlarsa, denge, mikrolit denen o denge, iç kulaktaki dengeyi sağlayan o taşlar, başka yerde olduklarında yine Allah'ın yaratması da vardırlar. Tesadüfen yine bulunamazlar. İşte insan burada mutlaka hastalığın da Allah'ın verdiğini bilmesi gerekiyor. Sağlığı nasıl Allah veriyorsa hastalığı da Allah veriyor. Ne amaçla veriyor? Yine eksikliğinde Allah'a yine tesbih edelim diye veriyor. Yani sağlıklı olduğumuzu hatırlayıp sağlıklı olduğumuza şükredelim ve hastayken de Allah'a dua etmek için Allah vesile kılmış oluyor hastalığı aslına bakarsanız. Şöyle diyebiliriz. Allah kendine yaklaştıracağı kuluna hastalığı veriyor diyebiliriz. Gerçekten de öyle. Yani insan mecbur kalıp dua etmeye başlıyor. Öyle değil mi? Hı hı. Kanser hastaları bunları çok yakinen, Oktar Bey de bunlardan biri. Çok yakinen yaşadı. Allah'a dua etmenin hastalıkları iyileştirici etkisinin çok yüksek oranda bir başarı olduğu, yani katkı sağladığı, yani duanın şifa özelliği olduğu, bu bilimsel olarak da istatistikler olarak da kanıtlanmış bir şey. Özellikle Amerika'da yapılan çalışmalar bunlar. Mesela bir araştırma var, çok ilginçtir. Hastanın kendi duası da değil, bakın. Bir grup hastayı diğerinden ayırmışlar. Tam 50 hasta grubu ile 50 hasta grubu diye düşünün. 50 hasta grubu için başka bir grup insan dua etmiş. Ama kendileri değil, başkaları dua ediyor. Diğerleri için dua etmemişler. Dua edilen hasta grubunun daha hızlı iyileştiği gözlemlenmiş. Mesela bu bilimsel, istatistiki olarak da anlamlı olduğu gösterilmiş, yayınlanmış bir şey bu. Düğün dergilerinde yayınlandı. Dua etmenin önemi çıkıyor burada ortaya.
Evet.
Şimdi burada tabii insan şeyi şaşırmaması gerekiyor. Hasta olduktan sonra ne yapıyoruz? Hemen tabii ki doktora gidiyoruz. Gitmek zorundayız. Çünkü iyileşmeyi isteyen insan dua edecek, fiili olarak da duasını yapacak. Hatta evet. En iyi doktora gidecek. Bu konuda işte isim yapmış olabilir. En iyi bilen insanı bulmak da yükümlüyüz. Çünkü vücudumuz bize emanet. Buna en iyi bakmakla yükümlü olduğumuz için en iyi şekilde tedavi etmek durumundayız. En iyi ilaç neyse yine onu aramak zorundayız. Ama bakın insanlar burada hataya düşebiliyorlar. O da şu. Sanki bazı insanlar var başka bir ülkede ya da bizim ülkemizde diyelim. Bunlar ilaç icat etmişler. Üretiyorlar. Raflarda duruyor bunlar. Bazı insanlar da var. Bunlar doktor. Reçete yazıyorlar ve şifa dağıtıyorlar. Böyle bir şey asla mümkün değil. Şifa ilaçta değil, doktorda hiç değil. Şifayı Allah veriyor. Allah'ın şafi sıfatı var. Bir defa şöyle özetleyeyim kısaca. O ilacın molekülünü nasıl icat edileceğini, nasıl bir araya getireceğini, neyin neyle karıştırılacağını yine Allah ilham ediyor bilim adamlarına. Allah'ın ilhamı olmasa bizim aklımıza hiçbir şey gelmez. O insanların da aklına hiçbir şey gelmez. Bir insan aklına bir şey geldi diyorsa o Allah'ın ilhamıdır. Ve aynı şekilde doktor da eğer reçete ediyorsa o ilacı, belli ilacı, şifa verecek olan ilacı reçete ediyorsa yine Allah'tır ona ilham eden, o hangi ilacı yazacağını.
Ya bunu tabii şunu anlıyorum. Her şey bir kaderiyle yaratılmış. Yani insanın bunu bilmesi çok önemli. Temeldeki konu bu zaten inşallah. Allah zamansızlık boyutunda Allah sonsuzdur. Ahirdir, evveldir. Bir an olarak yaratıyor. Yani saniye bile değil bakın bu. İnsanın sonsuz hayatı bir an olarak biliyor ve bu kader. Bakın Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Hiç şüphesiz biz her şeyi kaderiyle yarattık. Bakın her şeyi diyor Allah. Her şey demek her şey demektir. Yani atomlar, elektronlar, insanın vücudu, insanın hayatı, geçmişi, geleceği, şimdiki zamanı hepsi bir kader üzere yaratılmış. Dolayısıyla hastalık da bunun içerisinde. Çünkü Allah imtihan edeceğini bildiriyor. Ve Allah iyiliğin tarifini yapmış. Mesela bazı insanlarda şöyle bir çarpık anlayış oluyor. Yok ben kardeşim diyorlar ben inanmıyorum. Namaz da kılmıyorum. İşte ibadetlerimi yerine getirmiyorum ama benim kalbim temiz. Bakın öyle değil. Çünkü Allah iyiliğin tarifini şöyle yapıyor Kur'an'da. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, malı olan sevgisine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip dilenene ve kölelere veren, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır ve muttaki olanlar da bunlardır. Bakın mesela bunun içerisinde hastalık da var. Demin söylediğimiz oydu. Yani hastalık özel olarak yaratıyor. Tabii ki dünya imtihan yeri. İmtihan tabii bizim için var. Allah kaderde bizim bütün hayatımız, sonsuz hayatımızı biliyor. Çünkü yaratan Allah zaten. Biz bilmediğimiz için imtihan oluyoruz. Allah için bir haşa bir imtihan söz konusu değil. Ve Allah'ın özel olarak yarattığı durumlar bunlar. Allah bizi kul olmak üzere yaratmış. Mesela sağlık veriyor. Tabii ki bu da bir imtihan konusu. Bundan şımarıp azmamak gerekiyor. İnsana verdiği özelliklerden mesela zenginlik olabilir, güzellik olabilir, sağlık olabilir. Çok tevazulu olmak gerekiyor. Çünkü zaten her şeyin sahibi Allah. Kulaktaki tasarımı anlattık. Oradaki bir taşın hareketi, tüycük, milimetrik, moleküler düzeyde kıpırdaması, kulaklarının yapısı değil mi? Bunların hiçbir insanın kontrolünde değil. Her şey siz daha doğmadan genlerinize yazılmış ve mükemmel bir şekilde korunup kullanıyor. Bakın Allah en ufak bir çatlaklık bulamazsın diyor. Ya bu sistemde en ufak bir hata yok. En ufak bir eksiklik yok. Hastalık halleri hariç tabii. Arızalarını özel yaratıyor Allah. Mesela öyle daha detaylar var ki bir tane daha anlatalım. Şimdi gözümüzü kapadığımız zaman sesin nereden geldiğini bulabiliyoruz. Nasıl oluyor böyle bir şey? Bilim adamları bunu çok araştırdılar. Çok yakın zamanlarda şunu anladılar. Tabii daha detayları var. Tamamı sistemin böyle değil ama şunu gördüler. Bakın sesin dedik frekansı var. Yani dalga boyu var sesin. Belli dalga boyular. Mesela daha kısa dalga boyu olanlar var. Daha uzun dalga boyu olanlar var. Bizim iki kulağımızın arasında yaklaşık 17-18 santimetrelik bir mesafe var. Eğer kulağımıza gelen dalga boyu düşük ses geliyorsa ve bu dalga boyu bizim iki kulak mesafemizden fazlaysa evet fazlaysa dolayısıyla bir kulağı önce verecek diğer kulağı sonra verecektir değil mi? İşte göz kapalıyken bu farktan hesabı yapıyor beyin sapındaki özel hücreler ve yapılan hesaptan sesin sağdan mı soldan mı hangi açıda geldiğini tespit edebiliyor. Çünkü kulak kepçesi dedik dikey planda tespitler yapabiliyor. Dolayısıyla yön tayini yapabiliyor göz kapalıyken.
Milisaniyenin 5000'de biri kadar bir fark olduğu zaman iki kulak arasında sesin ulaşması birine daha geç ulaşıyorsa milisaniyenin 5000'de biri kadar o sesin nereden geldiğini tespiti için bizim için yeterli.
Evet.
Beynimiz beyin sapı bunu ayırt edebiliyor.
Peki frekans yükseldiğinde ne olacak? O zaman iki kulak mesafesinden daha düşük aralıkla geliyor kulağa. Dolayısıyla iki kulağı da aynı anda varmış olacak. Onları şöyle bir sistem kullanıyormuş. Bu yani akıl almaz bir şey. Buradan ses geldiği zaman mesela ışık geldiği zaman bir ışık gölgesi oluşur değil mi arka tarafta? İşte tıpkı bunun gibi ses gölgesi oluşuyormuş. Ve bu oluşan ses gölgesinden, sesin yoğunluğundan bu sefer bir çıkarım yaparak sesin hangi taraftan geldiğini tespit ediyor. Ve bunu yapan şuur olmayan hücreler. Yani bunu bizim aklımıza bıraksalar hiçbir teknoloji yapamaz bu ayrımı. Biz zaten bilinçli olarak yapamayız bunu.
Arkanızdan bir araba kornaya bastığında hemen kaçıyorsunuz. İşte bunu yapamazdınız. Üstünüze doğru bir şey geliyorsa çarpmak üzere ondan kaçamazdınız.
Biri bağırıyor mesela, bir sesleniyor size. Anında o tarafa dönüyorsunuz.
Evet, adınızı sesleniyor. Hemen bakıyorsunuz geriye. Neresinden geliyorsa ses oraya.
Bakın bu sistemlerde hiç tesadüfe yer yok. Tesadüfe yer olmadığı gibi çok üstün bir akıl var. Yani sonsuz akıl var bunun içerisinde.
Evet.
Azim olan Allah'ın aklı işte bu. Aziz olan Allah'ın aklı. Rahman ve Rahim'in aklı. Yani sonsuz akıl her şeyi kontrol ediyor. Bakın hiç şüphesiz biz her şeyi kader ile yarattık diyor. Allah her şeyi çepeçevre kuşatan, her şeye hakim. Yani uzayın 14 milyar ışık yılı ötesindeki bir elektronu da şu anda Allah kontrol ediyor. Bizim vücudumuzun derinliklerindeki atomları, elektronları, kuantum hareketlerini de Allah kontrol ediyor. Bunu bilmek çok önemli. Allah'ın istediği bizim bunun farkında olmamız. Allah her şeye kadirdir. Gücü her şeye yeter.
Konuştukça da anlıyoruz iyice. Evet. Allah her şeyi veren, yaratan, evet, şükretmemiz gereken olarak.
Şimdi hastalık konusunu tekrar bir geri dönüş yaparsak, hı hı, hatırlatma babında. Şimdi sebepler insanı şaşırtmaması gerekiyor burada. Tabii ki her şeyin bir sebebi var. Hastalığın nasıl oluştuğunun mekanizmalarını çözümlemek, sebebi buymuş deyip sebebine gücü atfetmek çok saçma olur. Öyle değil mi? Yani çünkü sebep de yine kendi kendine olan bir şey değil ki, tesadüfen olan bir şey değil ki. Belli mekanizmalar var çalışan, yine kontrol altında olan mekanizmalar. İşte az önce bahsettiğim o makrofajların, işte bağışıklık sistemi elemanlarının başka sebepten dolayı zayıf kalması ve kanser hücrelerinin çoğalmasında olduğu gibi. Şimdi burada bir defa bakın size hemen bir ayet söyleyeyim onunla ilgili olarak. Ki Şuara suresinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ki beni yaratan ve bana hidayet veren O'dur. Bana yediren ve içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek, sonra diriltecek olan da O'dur. Şimdi demek ki şifayı da yine Allah veriyor. Hastalığı nasıl veriyorsa. O insanların aklına da ilham eden hangi ilacı yazacaklarını, hangi ilacı kullanacağınız, hangi ilacı alacağınız yine sizin kaderinizde. Çünkü Allah dilemeden siz dileyemezsiniz diye Allah buyuruyor. Kader burada çok önemli, hatırlanması gereken bir şey. Çünkü bazı insanlar biliyorsunuz hasta olunca hiç olmaması gerektiği şekilde Allah'ı unutabiliyorlar. Aksine Allah'ı hatırlamak gerekiyor. Onlara birilerinin hatırlatması gerekiyor en azından. Eğer hatırlamıyorlarsa da.
Evet.
Benim de mesela biliyorsunuz çok ağır bir hastalık verdi Allah. Hatta öyle bir başladı ki bir iki hanımı nakledeyim. En sağlıklı olduğum günde yani böyle hastaneden ameliyattan gelmiştim. Saatlerce spor yaptım. Gece birdenbire ağrılı bir noktayla başladı. Yani böyle kanser birdenbire ortaya çıktı ve en öldürücü kanser Richter sendromu denen. Bugüne kadar yaşayan başka hiçbir hasta yok.
İki kanserin bir arada seyretmesi durumu.
Evet, daha öldürücü bir kanser yok. Hiçbir hasta 6 aydan fazla yaşamıyor. Dünyanın en ünlü hastanelerinde bu şekilde. Ve şu anda yaşayan tek hastayım. Yani hastalığı verdi Allah ve şifayı da verdi. Fakat hastalık o kadar hayırlı oldu ki hastalık istenmez. Ama ben çok şükrediyorum. Benim çünkü dünya hayatı o kadar geçici ve kısa ki 60, 70, 80 yıllık bilemediniz bir hayat var burada. Fakat sonsuzluk var. İnsanın yani sonsuzluk başlamış durumda. Yaşayan her insan için sonsuzluk başlamış durumda. Sonsuz bir hayat yaşayacak insan. Sonu olmayan. Dolayısıyla mesela ahirette 60 trilyon yıl yaşanmışken bu daha başlanmamış olunacak. Dünya hayatı o kadar kısa ki 60, 70, 80 yıllık bir hayat var. Burada takılıp kalmak çok cahilce, çok akılsızca olur. Mesela bir otobüste yolculuk yapıyorsunuz. Değil mi? Molalar oluyor böyle. Bir yerde kahve içmek, çay kahve içmek için duruyor yolcular. Şimdi orada inen yolcunun yolculuk devam edecek. Oraya takılıp kalması, kafayı oraya takması ne kadar cahilce ve mantıksızca olursa dünya hayatı böyle geçici dünya hayatı, misafir olarak bulunduğumuz bu dünya hayatına da bağlanıp kalmak o derece olur. Burası Allah'a kulluk etmek için varız biz. Yani Müslümanın yaşadığı hayat tabii ki Müslümanın işi olur, tabii ki evi olur, ailesi olur, çalışır. Fakat her şeyde Allah rızasını gözetmek çok önemli. Allah'ın razı olmasını istemek ve Allah'a şükrederek yaşamak. Çünkü her verilen her şey bir nimet. Ki hastalık da bu şekilde verilen bir nimet olmuş oluyor. Çünkü bana doktor gelip öleceksin dediğinde ben karşıma geçmişti hatırlıyorum böyle bacak bacak üstüne attı Amerika'daki hastanede. Ya buraya kadar dedi hiçbir hastamız yaşamadı dedi. Dolayısıyla istatistikler olarak da dedi sen doktorsun dedi açık konuşacağım dedi. Öleceksin dedi ben de güldüm zaten dedim yani herkes ölecek dedim. Yani ha bir hafta daha yaşamışım ha 30 yıl daha yaşamışım. Allah'ın belirlediği bir süreyi yaşayacağım diye. Tek dedi çare dedi işte dedi gözüken dedi kemik iliği nakli yapmamız dedi, demişti o zaman. Ben de tamam demiştim yani bakalım yapalım diye böyle. Onun üzerine işte Türkiye'de kampanya olmuştu hatırlarsanız böyle. Fakat bunların hepsi şu çok önemli. İnsana zaten dua etmesi için verilmiş. Evet. Yani hastalığı o gözle bakmak çok önemli. İnsana bir hastalık verildiği zaman dua etmesi için veriliyor. Dua da duayı ortadan kaldırmaz. Bu Bediüzzaman Said Nursi'nin çok önemli tefekkürü. Biliyorsunuz Hastalar Risalesi kitabı var. Tavsiye ederim. Yani çok güzel bir şekilde derin tefekkürlerle anlatmış üstad. Hastalık zaten dua etmesi için verilmiş insana. Özel olarak veriliyor. Allah'ın bir ikramı aslında. Tabii ki zorlu. Çünkü bakın burada biraz önce ayette gördük. Allah onu istiyor insanın. Ahitlere vefa gösterenleri de zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarını Allah makbul olarak görüyor.
Evet. Bir de yine Bediüzzaman Hazretleri'nin bir ifadesi var. Çok güzel. Şöyle diyor. Allah vermeyi istemeseydi istemeyi vermezdi diyor. Yani dua ettiren yine Allah. Duaya icabet edeceğini söyleyen, vaat eden zaten yine Kur'an-ı Kerim'de Allah o şekilde geçiyor. Dualara icabet ettiğini söylüyor zaten Allah.
Evet.
Burada her hastalıkta kanser olsun, nezle olsun mutlaka bunun Allah'tan geldiğini bilmek gerekiyor. İmtihan olduğunu bilmek gerekiyor. Çünkü bakın Allah sevdiği kuluna veriyor ki kendine yaklaştırmak amacıyla veriyor hastalığı. Bir hayır görmek gerekiyor yine bunda da. Bakın ayet-i kerimede Allah şöyle buyurmuş İnsan suresinde. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabır göster, onlardan günahkar veya nankör olana itaat etme ve sabah akşam Rabbinin adını zikret. Burada gerçekten hastalıkta da sağlıkta da Allah'ın ayetlerini görüp dua etmek, Allah'ı zikretmek, Allah'ın adını yüceltmemiz bize düşen.
Evet. Şimdi kısa bir aramız var. Hemen devam edeceğiz kısa aranın ardından. Programımıza devam ediyoruz. Adnan Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Sizler de hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Allah razı olsun.
Programımızın ilk bölümünde kulak mucizesinden bahsettik. Sizinle gelmenizle isterseniz ahir zamandan bahsedelim. Bizim tarafımıza gelmiş olan sorular var. İsterseniz bir seyircimizin sorusuyla başlayalım.
Tamam.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet edilen bir hadiste insanlar 1400 senesinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanında toplanacaklardır. diye bildiriliyor. Biz şu an Hicri 1400'de olduğumuza göre Hazreti Mehdi'nin çıkışından bu yana yaklaşık 30 yıl kadar bir süre geçmiş oluyor mu? Evet. Peygamberimiz çevresinde insanlar toplanır diyor. O halde Hazreti Mehdi'nin çevresinde şu an onu tanıyan ve bilen bir insan grubu var diyebilir miyiz? Evet. Bakın Sözen Rize'den.
Akın kardeşimizin söylediği hadis diğer hadislere de bağlantılı. Dünyanın ömrünün 7000 yıl olmasıyla ilgili hadislere baktığımızda ki 8 tanedir hepsi sahih. Suyuti'nin eserinde de bunlar var. Diğer Ehl-i Sünnet alimlerin eserlerinde de var. 7000 yıllık dünyanın ömrünün 5600 senesi geçti diyor Peygamberimiz. O zaman zaten elimize net rakam geçiyor. Hicri 1400. Evet. Mehdi de kıyametin hemen öncesinde geleceğine göre.
Evet, inşallah.
Yani hemen öncesi 100 yıl geleceğine göre. Hicri 1400'den başka da vakit olmuyor zaten. Dolayısıyla o hadis ve bu hadisler ittifak halindeler. Yani birbirini destekleyen hadisler. O da 1400 haber veriyor, bu da 1400 haber veriyor. 1506'ya kadar galibane, etkili bir mücadele olacak. Müslümanların mücadelesi olacak. Fakat 1506'dan sonra bir bozulma, gerileme, Hicri 1506'dan sonra çeşitli inkılaplar, devrimler, yani komünist ve faşist devrimler şeklinde iki devrim daha olacak diyor Said Nursi Hazretleri.
İnşallah.
1543 yıllarında diyor, hemen hemen hiç Müslüman kalmayacak diyor. 1543 yıllarında yeryüzünde Müslüman kalmayacak diyor.
İnşallah.
1545 yıllarında diyor Allahu alem diyor, kıyamet küfrün başına kopacak diyor.
İnşallah.
Yani 2120. Bütün hadisler, bütün izahlar bunu teyit eder mahiyette. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği hadisler, yani işte Fırat'ın suyunun kesilmesi, o diğer Kabe'de baskın gibi 150'ye yakın hadis tamamı tahakkuk etti. Bakın hem bu 7000 yılla ilgili hadisler bunu teyit ediyor. 1400 ile ilgili hadisler teyit ediyor. Alametlerin tamamı teyit ediyor. Evet. Yani Mehdi'nin gelişi açısından. Said Nursi Hazretleri de Mehdi'nin gelişini çok detaylı, çok kapsamlı anlatmıştır. Mesela ona soru soruyorlar. Bakın ne diyor? Hem bu üç vezaif birden, üç vazife birden bir şahısta yahut cemaatte bu zamanda bulunması, kendi zamanında ve mükemmel olması, birbirini cerh etmemesi, yani birbirinden zıtlık teşkil etmemesi pek uzak, adeta kabil görünmüyor, yani imkansız gibi diyor. Fakat şimdi vurguyu yapıyor, ta ahir zamanda, şu devrimizde, yani şimdiki zamanda Ali Beyt-i Nebevi'nin sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in cemaat-i nuraniyesini temsil eden Hazreti Mehdi'de, bak bir önce bir Hazreti Mehdi var ve cemaatindeki şahs-ı manevide bir de cemaati var ve onda o meydana gelen bir fikir sistemi var.
Evet.
Ancak içtima edebilir, toplanabilir, bir araya gelebilir. Yani bu devir bunun için müsaittir diyor. Bu ileriki zaman. Sonra devam ediyor bu konularda izahlarına devam ediyor. Bu Mehdi meselesinin sırrını anlamak istiyoruz diyorlar, soru soruyorlar. El cevap diyor. Cenab-ı Hak kemal rahmetinden, yani kemalli olan rahmetinden, yüksek rahmetinden, şeriat-ı İslamiye'nin ebediyetine bir eseri himayet olarak, yani İslamiyet'in kıyamete kadar geçerliliğine bir delil olarak, her bir fesad-ı ümmet zamanında, ümmetin fesada gittiği, canlarının yandığı, kanun, kavganın, fitnenin, fucurun, terörün, bölünmenin, parçalanmanın, adaletsizliğin, hukuksuzluğun hakim olduğu zamanda bir müslih veya bir müceddit veya bir halife-i zişan veya bir kutbu azam, yani büyük din uluları veya bir mürşidi ekmel veya bir nevi Mehdi hükmünde mübarek zatları göndermiş. İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali gibi, evet. Said Nursi Hazretleri gibi büyük alimleri göndermiş.
Evet.
Fesadı izale edip milleti ıslah etmiş. Yani kısmen fesat izale oluyor. Yani o gerilim, o bunalım, o yanlışlıklar izale oluyor. Millet, insanlar da ıslah oluyor, düzeliyorlar.
İnşallah.
Kısmen. Dini Ahmediye'yi muhafaza etmiş, İslam'ı muhafaza etmişler diyor. Madem adeti öyle cereyan ediyor, madem Allah'ın öyle bir kanunu var diyor. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında ki şu an devrimiz. Yani Afganistan işgal edilmiş, Irak'ta sel gibi kan akıtılıyor, Müslümanlar koyun boğazlanıyor gibi boğazlanıyor. Müthiş bir kargaşa, Müslümanlar birbirine düşmüş durumda. Birbirinin camilerini bombalıyorlar, mezhep ayrılıkları var. Birbirine karşı öfkede bakıyorlar, Müslümanlara yoğun saldırı var her yerde. Değil mi? Evet. İftira atılıyor, hapse atılıyorlar, eziliyorlar. Evet. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında, şu zamanda yani. Elbette diyor, en büyük bir müştehit, en büyük müştehit, hem en büyük bir müceddit, yani mezhep imamı, en büyük mezhep imamı, hem hakim, yani adaleti temsil eden, adaleti dağıtan, adaletin en yüksek şekilde tesisine çalışan kişi, hem mehdi, hem mürşit, yani insanları irşad eden, mehdi de insanın hidayetine vesile olan, hem kutbu azam, yani o devrin en büyük evliyası
İnşallah.
Olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek. İnşallah. Ve o zat da ehli beyt-i nebevi'den olacaktır. Peygamber Efendimiz'in neslinden olacaktır. İnşallah. Cenab-ı Hak bir dakika zarfında diyor. Beynes sema vel az alemine, yani gök alemine bulutlarla doldurup boşalttığı gibi, yani mesela kısa sürede nasıl gökyüzü bulutlarla doluyor, yağmur yağıyor, bir anda ortalıkta sakinleşiyor değil mi? Evet. Yağmur açılıyor. Bir saniyede denizin fırtınalarını teskin ediyor. Mesela bazen denizde muazzam bir fırtına oluyor. Hemen kısa sürede Allah teskin ediyor. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi sakinleşiyor. Ve bir bahar içinde bir saatte yaz mevsimi numunesini, mesela ilkbaharda bir anda yaz havası oluşturuyor Cenab-ı Allah. Herkes biliyor. Veya yazda bir saatte kış fırtınasını icat eden Kadir-i Zülcelal. Mesela yazın oluyor. Birden bir ortalık soğuyor, buz kesiyor, millet üşümeye başlıyor değil mi? Fırtınasını icat eden Kadir-i Zülcelal, her şeye kadir olan Allah, Mehdi ile de alem-i İslam'ın zulümatını dağıtabilir. Alem-i İslam'daki bu acıyı, sıkıntıyı, zorlukları dağıtabilir.
İnşallah.
Ve vaat etmiştir. Nasıl vaat ediyor? Hadislerle. Resulullah'ın hadislerine. Vaadini elbette yapacaktır. Kudret-i ilahiye noktasında bakılsa gayet kolay bir, yani Allah'ın gücü noktasına bakılır gayet kolay bir, Allah'ın çok rahat yapacağı bir şey diyor.
İnşallah.
Zaten Allah için rahat zor diye bir şey yok, yani Allah her şeyi kolay yapar. Hı hı. Eğer daire-i esbab ve hikmet-i Rabbani noktasında düşünülse, yani sebebe sarılmak açısından, yani makul, insanların aklını ihtiyar almayacak makullük açısından ve hikmet-i Rabbani, Allah'ın hikmeti açısından bakılsa, düşünülse, yine o kadar makul, vukuğa layıktır ki, yani çok makul bir olaydır ya, vukuğa layıktır ki, eğer muhbir-i sadıktan rivayet olmasa dahi, peygamberden hadis olmasa dahi ki, Buhari, Müslüm, Tirmizi, İbn-i Mace, Sünen-i Davud, Sünen-i Nesai, bütün hadis kitaplarında var. Zaten dört mezhepte haktır Mehdi'nin gelişi. Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafii mezheplerinde haktır. Caferilikte de, Alevilikte de, hepsinde de haktır.
Evet.
Bir sadıkta rivayet olmasa dahi herhalde öyle olmak lazım gelir ve olacaktır diye ehli tefekkür hükmeder ve devam ediyor.
İnşallah.
Evet. Hiçbir milletin ordusu diyor İslam aleminin toplamına karşı dayanamaz diyor Said Nursi Hazretleri. Hiçbir milletin ordusu.
İnşallah.
İşte o pek kesretli ve muktedir ordu Ali Muhammed Aleyhisselam'dır. Hazreti Mehdi'nin en has ordusu, yani bütün İslam aleminin gücüne karşı diyor, hiç kimsenin gücü yetmez diyor.
Başka.
Mehdi ne yapacak? Kan dökecek. Kanı durduracak. Savaş mı yapacak? Barışı getirecek.
İnşallah,
evet. Sevgiyi getirecek. Dostluğu getirecek. Demokrasiyi getirecek. Evet. Huzuru, güveni, zenginliği, bereketi, bolluğu.
İnşallah.
İnsanlara aşkı öğretecek. Allah aşkını öğretecek. Birbirine güvenmeyi öğretecek. İnsanlar birbirinin yüzüne bakamıyorlar. Sokağa çıkın. Herkes birbirinden korkuyor.
Evet.
Herkes yani. İstisnasız. Bir tane bana bir adam göstersen bir evet. Korkmayan.
Evet.
Herkes birbirinden çekiniyor. Kimse kimsenin yüzüne bakamıyor. Gözler yerde. Nasılsın desen kavga edecek sanıyor adamlar yani. Böyle o şekildeler. İşte bu kalkacak Mehdi zamanında. Herkes birbirini selamlayacak, kucaklaşacak. Birbirini yemeğe davet edecekler. Komşuluk münasebetleri olacak. bahçelerinde birlikte yemek yiyecekler. Herkesin kapısı açık olacak. Kapıları kilit olmayacak.
İnşallah.
Dikenli teller, elektrikli teller, gizli kameralar, açık kameralar, işte polis köpekleri, bilmem ne. Bunların hiçbiri olmayacak.
İnşallah.
Tamamı kalkacak. Bütün silahlar kalkacak yeryüzünden. Silah kalmıyor. Ne atom bombası, hidrojen bombası, napalm bombası, misket bombası, hiçbir çeşitli bomba kalmayacak.
İnşallah.
Bütün silah sanayi traktör yapımına, buzdolabı, çamaşır makinesi, faydalı eşyaların yapımına çevrilecek.
İnşallah.
Dolayısıyla muazzam bir zenginlik olacak. Çünkü savaş harcamaları akıl almaz boyutlarda oluyor. Yani savaş harcaması kesildiğinde sırf bundan bile muazzam bereket bolluk olur.
Evet.
Yani sırf bundan bile. Başka hiçbir şeye gerek yok.
Evet.
Ya zenginlerden para almak şu bu ki olmasa dahi,
evet,
devlet yardımı olmasa dahi muazzam bereket ve bolluk olur. İşte Mehdi bunu yapacak. Muazzam bir adalet, muazzam bir huzur, ultramodern bir ortam, muazzam sanayi hamlesi, muazzam sanat hamlesi, bağlar, bahçeler, sokaklar böyle cennet gibi olacak. Her yer yeşillik. Çok kaliteli bir eğitim programı. Çok nefis bir eğitim programı olacak. Yani gençler sevinçle eğitim alacaklar. İnşallah. Her yer düğün bayram havası içerisinde olacak. Hazreti İsa geldiğinde de insanlar adeta heyecandan kendini kaybedecekler.
İnşallah.
Mehdi'nin zuhurunda da öyle olacaktır. Hazreti İsa'nın zuhurunda da olacaktır. Hazreti İsa'nın vefatından sonra, Hazreti Mehdi'nin vefatından sonra 2, 4, 8, 16 tarafından bir bozulma başlıyor. Şiddetle bozulma başlayacak. Hicri 1506'dan sonra katlanalı işte bu artma artıyor. Bir inkılabı azime, bir inkılabı azime, yani büyük inkılaplar, bozulmalar devam ediyor. 1543 yılına kadar, 1543 yılına doğru Kur'an ref ediliyor artık. Anısa dünya divanı olacak diyor, evet, Said Nursi Hazretleri. Ve izni ilahiyle diyor başını başka bir seyyareye vuracak diyor. Şimdi insanlar, birçok göktaşı var, büyük göktaşı. İşte teğet geçti, yandan geçti, havadan geçti diyorlar. Hepsini Allah halbuki yandan geçittiriyor. Hı hı. Şimdi birçok göktaşının dünyaya çarpması riski var ama normalde bilim adamı o kadar iyi de hesap edemiyor. Dünyaya yakın, evet, geçiyorlar. Bir kısmı da bir hayli besili bu göktaşların. Yani böyle pek göktaşına da benzemiyor. Evet. Yani dünyaya bir vursa parmak yaşan eder. İşte onlardan bir tanesi dünyaya çarpacak.
İnşallah.
Allah'ın izniyle. Bu 1545 yıllarında oluyor. 1545 yılında olacak inşallah. Hicri. Dünya batıdan doğuya doğru dönmeye başlayacak.
İnşallah.
O vurmanın etkisiyle. Ve çok şiddetli, en yüksek dozda depremler başlıyor. İşte kıyamet budur. Bundan sonra kıyamet başlayacak. İntizamsız hareketlerle diyor. Müsaademenin neticesinde diyor, yani diğer yıldızlarına vuracaklar, birbirlerine çarpışacaklar yıldızlar. Müsaademenin neticesinde izni ilahiyle kıyamet kopar artık diyor.
İnşallah.
Sayın Müsaade. Evet. Hazreti Mesih'in gelmesinin zeminini Mehdi hazırlıyor. Hazreti Mesih çok mümbit bir zemine gelecek, kolay bir zemine gelecek. Hazreti Mehdi öyle bir ortama gelecek ki zaten Hristiyanlıkla Müslümanlık birleşme arefesinde olacak. Yani istidat gösterecekler artık. Çünkü Mehdi aynı zamanda Hristiyanlarla ittifak edecek. Dinsizliğe, materyalizme, darvinizme, komünizme, faşizme, her türlü sapık ideolojiye karşı bir tavır alacak. Mehdi'nin açık ve galibanedir mücadelesi. Fakat halk tarafından Mehdi başlangıçta o kadar iyi bilinmeyecek. Onun için küçük bir arkadaş grubu var. Bütün rivayetleri çok kapsamlı anlatır. Birçok hadis vardır. Mehdi'nin cemaati çok cesur, yaman ve fedakardır. Ama bir o kadar da ezilen bir cemaattir. O kadar insanların çok baskı yaptığı, bir kısmı hapsedilecektir, bir kısmı sürgüne uğrayacaktır, bir kısmı evinden ayrılmaya mecbur kalacaktır. Bunları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok detaylı ve kapsamlı izah etmiştir. Bunların hepsini bütün insanlara görecek, gözlerinin önüne olacak hatta. Mehdi halkın arasında gelecek, halk fark edemeyecek Mehdi'yi. Mehdi halkı görecek, halk Mehdi'yi göremeyecekler. Allah onu bir perdeyle gizleyecek insanın, evet, gözünde. Hazreti Yusuf'u gizlediği gibi. Hazreti Yusuf'u da kardeşleri fark edemediler. Sen Yusuf musun diyorlar. Şeytandan Allah'a sığın. Ayet var. Evet diyor, ben Yusuf'um diyor.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Mehdi'de de öyle olacak. İnşallah. Sen o musun yoksa diyecekler. İnşallah. İnşallah. Peygamberin vaat ettiği sen misin diyecekler. O demez ben vaat ettiğim diye. İnşallah öyle olurum diyecek. İnşallah o şekilde olurum. Dua edin inşallah öyle olayım diyecek. İnşallah. Ben Mehdi'yim demeyecek. Ama Mesih diyecek. Vahiy aldığı için kendisine ben Hazreti İsa'yım diyecek.
İnşallah.
İsa Mesih'im diyecek inşallah. Ve mucize gösterecek. Bakın 2000 küsur sene sonra zamanın ve mekanın dışarısına çıkarılan bir peygamber geri dönüyor. Zamanın ve mekanın içine geri getirilecek.
Maşallah.
Üstünde sarı boyalı boyanmış iki parça kıyafeti var. Biri cübbemsi, yani şey gibi böyle uzun bir kıyafet. Onun üzerinde bir kıyafet daha, iki tane. Her boyası mı bir şey diyor yani sarı boya.
Evet.
Saçları sanki yeni yıkanmış gibi böyle. Baksan ıslak zannedersin ama değil. Küçük burunlu, gri gözlüdür Hazreti İsa Mesih. Çok kibar bir yüze sahiptir. Yani çok şiddetli nurlu, orta boylu, geniş omuzlu, atletik yapılıdır. Yanında kendi beylik eşyaları olacak. Mesela aynası, tarağı, ondan sonra bir parça bozuk parası. O devirde ne olduğu gibi gelecek, getirecek çünkü Cenab-ı Allah. Alındığı şekline geliyor.
Alındığı yaşlar mı olacak?
Alındığı şey, aynı yani. Belki ona bir saniye gibi gelecek. Çünkü zamanın bir dışına çıkarıldı. Zamanın geri içerisine sokulacak. O kadar. Yani mesela 1 milyon sene geçse zamanın dışına çıkmış bir kişi için o bir saniye bile değildir.
Evet.
Zaman dışına çıktığında. Yani hiç fark etmez. Zaman dışına çıkarıldığı için zaman dışına çıkmasıyla girmesi bir olacak belki. Ama 2000 yıl geçmiş
evet,
oluyor.
Inşallah. Alındığı mekana mı geri dönecek? Evet. Alındığı mekana mı geri dönecek?
Yok değil. Bir Hristiyan cemaat üzerine yani içine bir Müslümanlığı andıran diyor Hristiyan cemaat içerisine bırakılacak. Uyur vaziyette.
İnşallah.
Uyur halinde. Kalktığında oradaki dindarlar onu hafızasını kaybetmiş bir insan zannedecekler. Yani mazlum bir insan ama kıyafette tabii biraz gariplerine girecek. Hazreti İsa'ya benzediği için. Yani şüphelenecekler tabii. Hemen anlar. Çünkü yakın talebeleri ve havası diyor imanın nuruyla onu tanır diyor.
İnşallah. İnşallah.
Hazreti İsa geldiğinde önce dünya siyasetini yönlendirecek gizlice. Yani dünya liderlerine hakim olacak. Dünyadaki birçok Hristiyan lidere, Musevi lidere hakim olacak. Onları uygun bir usulla dünyayı sarsmadan, dünyada olay çıkartmadan yönlendirecek.
İnşallah.
Mesih'in görevlerinin bir tanesi budur. Hazreti Mehdi ile Allahu Alem ya Kudüs'te veya İstanbul'da.
İnşallah.
İstanbul'da olsa Ayasofya'da.
İnşallah.
Kudüs'te olsa
Mescid-i
Aksa'da. Evet, Mescid-i Aksa'da. Hazreti namaz kılması için toplanıldığı ortamda herkes olacak orada. Zaten Hazreti Mesih'in de beklendiği bir dönem olacak. Tam o dönemde talebelerden gelecek Mesih.
İnşallah.
Zaten hemen anlaşılır yüzünden. Yani Mehdi efendim siz Hazreti İsa mısınız demez. Bakar bakmaz anlar zaten.
İnşallah.
Çok şiddetli alamet olur peygamberlerde. Öyle yani normal insana benzemiyor peygamberler.
Evet
yani,
inşallah.
Yani çok çok farklıdır yani yüz ifadesi. Yani alıştığımız hiçbir insana benzemez.
İnşallah.
Ne gözü, ne bakışı, ne konuşması, ne uslubu, ne yürüyüşü. Hiç kimseye benzemez. Yani yemek yemesi ayrıdır onların, uslubu, oturup kalkması, hareketleri falan. Yani insan aklına alabileceği en yüksek kalitede insandır. Yani o kusursuzluktan anlarsın peygamber olduğunu. Peygamber Efendimiz de öyle anlamıştı birçok kişi. Bakıyor, bu insan yalan söylemez diyor, doğru söylüyor, peygamber bu diyor. Yani peygamberimizin bir mucizesidir bu. Yani peygamberimiz peygamberliğini iddia ederken öyle herkese mucize göstermemişti. Yüzüne bakıp anlıyorlardı.
Evet.
Ehli kitap mesela Hristiyanlar bakıyor. Tamam bu peygamber diyorlar.
Evet.
Belli yüzünden diyor yani. Mesela Museviler diyor bakıyorlar. Kesin diyorlar yani. Net açık böyle. Yani yemek yiyor oturuyor koruyor hemen öyle. Mesih de öyle. Namazda efendim diyecek siz buyurun diyecek. Namazı siz kıldırın. Olmaz diyecek. Sen geç diyecek. Israr edince Mehdi namaza geçecek. Fakat sonra utanıp pişman olacak, geri dönecek.
İnşallah.
Efendim siz geçin diyecek. O zaman işte sırtını iterek geçiriyor.
İnşallah.
Mehdi. İki sırtını iterek geçirecek namaza. İmamlığı kesinleşmiş oluyor ondan sonra.
İnşallah.
Şeyin, Hazreti Mehdi'nin. O zaman bütün dünyanın imamı olmuş olacak işte.
İnşallah. Evet,
yani bütün Hristiyan aleminin de İslam aleminde imamı olmuş oluyor. Çünkü imamet ona verdiği için sen imamsın diyor zaten. Sözde yok. Peygamber söylüyor bunu. Yani. Vahiy alan peygamber söylüyor sen diyor. Ve yüzünü meshederek cennetteki makamını söyleyecek. Ve Mehdi olduğunu söyleyecek.
İnşallah.
Ama inanılması farz olmadığı için efendim inşallah öyle olurum diyecek.
İnşallah.
İnşallah. Allah'a dua edin. İnşallah öyle olurum.
İnşallah.
İddiada bulunmayacak. Çünkü iddiada bulunması için kitap gelmesi gerekiyor. Son peygamberimizdir biliyorsunuz gelen Resul olarak gelen kitap getiren son peygamberdir. Dolayısıyla başka kitap gelmeyeceği için hüküm yok bundan sonra.
İnşallah.
Çünkü Mesih de Kur'an'a tabi oluyor. Bakın hiçbir peygamber hakkında Kur'an'da ahir zamanda geleceğine dair izahlar yoktur.
Evet.
Mesela diyor ki Cenab-ı Allah Hazreti İsa kıyamet için bir alamettir. Hazreti İbrahim kıyamet için alamettir demiyor.
Evet.
Hazreti Musa kıyamet için bir alamettir demiyor. Kim için diyor? Evet. Sadece Hazreti İsa için diyor. Bak diyor ki Cenab-ı Allah. Bakın yine tek ona. Sana uyanları diyor kıyamete kadar. Sana uyan kıyamete kadar dünya hakim yapacağım diyor. Ha ne İbrahim'e ne Musa'ya ne İshak'a ne Yakup'a kimseye dememiş
evet,
Allah.
Evet.
Sadece ona diyor. Bir ayet daha var. Ehli kitabın tamamını uyacağını söylüyor peygambere. Ehli kitaptan diyor sana iman etmedik hiçbir fert kalmayacak diyor.
İnşallah.
Yani bu bakın iki ayette dünya hakimiyeti ayetleri.
Evet.
Biri ehli kitabın tamamı iman edecek diyor. Onun zamanında böyle bir şey olmamıştı. Çünkü evet. Ahir zamanda olacak. İkincisi de sana iman etmedik kimse kalmayacak diyor.
Evet.
Yani kıyamete kadar herkes sana tabi olacak.
Maşallah.
En güçlü siz olacaksınız diyor. Müslümanlar olacak diyor. Buradan anlıyoruz. Ya bir dünya hakimiyeti olduğunu. Ve sadece İsa için söylendiği için de çok salih ve açıktır. İnşallah. Hı
hı. İnşallah.
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ayrıntılı bilgiler için. Biz yayınımızın sonuna geldik. Sayın izleyicilerimiz harunyahya.org'dan ve harunyahya.net sitelerinden Adnan Oktar'ın tüm eserlerini ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bir dahaki yanımızda tekrar görüşmek üzere. Tekrar hepinize teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederiz.
Hoşçakalın.
İnşallah.
İnşallah.